Ayrım 6.
En fenası baltaları ile gelen köylüler diyordu. Bir balta indi mi kafa tuz buz oluyor. Şimdi daha o kadar azmadılar. İki tarafa da zaman zaman kızıp bir balta sallıyorlar. Fakat sahiden kızarlarsa berbattır. Bakalım Bolu Düzce ne olacak? Adapazarı henüz pusuya yatmış. Geleni gideni pusuya düşürüyor. Geç zaman Adapazarı'na bir saat kala bir kahveye geldik ve şehre yayı bir arkadaş gönderdik. Burası karanlık, müstatil, küf kokulu, altı toprak bir kahvehaneydi. Aydınlık yapmak için çevik, siyah gölgeler odun yağdılar, ocağı parlattılar. Çok yorulmuşlardı. Galiba bir köşede aynı şişeden beyaz bir şey içiyorlardı. Ayşe derin gözleriyle ilk defa bunların yaptığını görmemezliğe geliyordu. Seyfi şikayet etti. Bana mukavemet bunlarla olmaz, yalnız ordu ile olur diyordu. Üç jandarma görseler hepsi dağılır. Bunu bunların arasından eskiden asker iken İstanbul'dan kaçmış ve iltihak etmiş iri bir Anadolu çavuşu söylüyordu. Hepsi sarardı ve rencide olmuş ruhlarıyla baktılar. Ayşe olmasa çavuşun ve Seyfi'nin vaziyeti çok iyi olmazdı zannederim. Fakat ikisinin de öyle gayri şuuri bir söyleyişi vardı ki bana bunu iki sene kadar değil henüz sahnede görünmeyen Türk ordusunun neferi zabiti söylüyor gibi geldi. Ayşe'nin ağır sesi yükseldi. Bunlar ordu değil mi? Bugün bunlara dokunan jandarma İngiliz ve Yunan'dan başka ne olabilir? Bunlar hepsi İstiklal'in, İzmir'in askeri. Hepsi milletin ilk ordusu. Ateşin gölgesinde köylü yeminisi altında yeşil gözleri çocuk gibi genç ve canlıydı. Birdenbire siyah gölgeler onun etrafına münkat ve minnettar toplandılar. Ah sevgili ve ateşli İzmir, seni Ayşe'de mi görüp ateşe gidiyoruz? Yoksa Ayşe senin kızın olduğu için mi bizi yeşil İzmir'e kızıl kanlarımızı akıtarak sürüklüyor? Yine itina ile yan peykelerin üstüne Ayşe'nin battaniyesini yaydık. Yine itina ile önüne haşlanmış yumurtasını, peynirini koyduk. O bağdaş kurmuş, bir çocuk ciddiyetiyle yiyor, toprağın üstünde siyahlı gölgeler çepçevre karşısında oturuyorlar. Ahmet Rafık küçük bir iskemleye onun önüne oturmuş, arada bir başını kaldırıp arkasına bakıyor ve konuşuyor. Ayşe hiç o eski, sessiz ısırap heykeli değil. O kadar alevle, gençlikle, dünyaya sığmayan bir kudretle yaşıyor ki, alevlerin en parlak bir dakikasındaydı. 8 maden tabakayı, 8 siyah kol ona uzatmış bekliyor. Ahmet Rıfkı başını peykeye dayamış, pembe yüzünün 3 küçük çukuru ile tebessüm ediyor. Kapı açıldı, bir mahmuz şıkırtısı var. Başımızı hep birden çevirdik. Gelen de gördüğü tablo karşısında, elinde kamçısı durmuş bize bakıyor. İhsan genç binbaşı, iki süvarisiyle toz içinde yanmış, yavuzlaşmış, nazik yüzü tamamen hakikatin, korkunç muhakemetin tunç kalıbını almış. İhsan Bey, İhsan Bey. Bütün siyah gölgeler pire gibi sıçradılar. O heyecan içinde atıldı. Ayşe'nin iki yanmış elini birer birer rıhtımda gördüğü o dini bir merasim huşuyla öptü. Başına koydu. Sonra cüz'i münakaşadan sonra Adapazarı'na sokulmadan Ayşe'yi Doğançay'a yakın hazırlanmış bir eve götürmeye karar verdik. İhsan'ın kuvvetlerinin yanında şimdilik Ayşe hasta bakıcı sıfatıyla kalacaktı. Köyde 3-5 yataklı bir de hastane hazırlamışlardı. Adapazarı'na uğramadan Ayşe'yi muhafaza altına alıp götürmek var. İhsan, Ayşe ile benim alelade birer yolcu gibi bu kıyafetlerimizle geçip gitmemizi terviç etti. Ahmet Rıfkı ve 8 arkadaşı Ayşe'yi kendileri geçirmek ve icap ederse dövüşmek istiyorlardı. Genç yüzü tebessüm içinde, "Bu sefer hepimiz yaralanırız İhsan Bey, hemşire Ayşe yaramızı saracak." diyordu. İhsan'ın yüzü karardı ve Ayşe'ye baktı. O da mutlak kalabalıkla İhsan'ın, Ahmet Rıfkı'nın kuvvetleriyle beraber geçmek istiyordu. İhsan'ın Ahmet Rıfkı'ya ve 8 arkadaşına bakışından anladım ki Ayşe orada olmasa itaat meselesinde hiç şakası olmayan bir reistir. Fakat sesini çıkarmadı. Bana sen Peyami bir ağabey sıfatıyla son sözünü söyle dedi. O zaman Ayşe döndü. Mütemadiyen tazelenen alevlerin kesif isini, kahvenin karanlık karine sindiren meşalenin ziyasında kaşlarının arasında derin ve çatkın bir çizgiyle baktı. O iki zümrüt göz simsiyahtı. Hakiki kadınla iptidai hilkatler arasında çok sıkı bir alaka var. Bunlar tahsilleri ne olursa olsun kuvvetin, heyecanın ve arzın çocuğudurlar. Ben sizin kuvvetlerin hasta bakıcısı değil miyim? Tehlikeli yerlerde mutlak sizinle beraber olmam lazım değil mi? Siz hemen hareket saatinizi kararlaştırınız. Karanlıktan istifade ederek yürüyüşe geçmeye, ada pazarını arkada bırakmaya karar verdiler. Meşaleleri çıkarmadan sessiz hayvanlara bindik. Ayşe artık benim elimden çıkıyordu. O, Ahmet Rıfkı'nın ve İhsan'ın himayesine geçmişti. Öndeki 200 adım mesafede iki süvari tehlike hissederse ateş etmek üzere gidiyorlar. Ayşe, Ahmet Rıfkı ile Seyfi'nin arasında, ben İhsan'la onların arkasındayım. Ada pazarının batak çayırlarını, oraya buraya serpilmiş münasebetsiz söğütlerini ne iyi hatırlıyorum. Fakat bunların hepsinden fazla İhsan'ı, yanımda kalbini karanlıkta o kadar şiddetle hissettiğim zavallı İhsan'ı hatırlıyorum. Öyle derin bir ıstırap kasırgası içinde, öyle münkat bir esir sıfatıyla sesini çıkarmamaya azmetmiş bir adam ki. O önündeki iki gölgeye karanlığı delen gözleriyle bakıyor, arada hafif bir sesle konuşan Ahmet Rıfkı'nın atine Ayşe eğilip bir şey söylediğini gördüğü zaman ceketinin karanlıkta kabardığını görecek kadar kalbi attığını hissediyorum. Ne kadar zaman karanlıkta, rutubette sessiz ve kemiklerimiz titreyerek gittik. Her su geçtiğimiz zaman İhsan atını sürüyor, Ayşe'nin hayvanını yedeğe alıyor, karanlığa taş atılmış, karanlık etrafa sıçrıyor gibi atların suda çıkardığı şıpırtıyı duyuyorum. İlk ziya karanlığı dağıtmaya ve önümüzde eşkal seçilmeye başladığı zaman İhsan da ben de en evvel Dilber köylünün siyah yeldirmesini, pembe yeminisini gördük. Ayaklarını sallayarak hayvanın üstünde sessizce gidiyor, sabaha seyrediyordu. Hafif bir boğaza benzeyen iki tarafı ağaçlıklı bir yoldan gidiyorduk. İhsan'ın yüzü kansız ve mustaripti. Bana yavaşça dedi ki, Ayşe Hanım bana korku nedir öğretti. Bu boğaz hayli uğursuz bir boğazdır. Çok dikkat lazım. Sonra emir verdi. Ahmet Rıfkı önde, kendi arkada ve bütün kuvvet Ayşe'nin hayvanının etrafındaydı. Herhalde pusudan atılabilecek kurşunlar Ayşe'ye değmeden etrafındaki siyah gölgelere dokunacaktı. Öğle üstü köye yaklaştık. Önü ağaçlıklı, yolları tozlu bir köydü. Birkaç kadın köyün menfezlerinde durdular. Elleriyle gözlerini siper ederek bize baktılar. Biz hayli uzaktık. Birdenbire geriye koşmaya başladılar. Ne oldu bilmiyorum. Köyde birdenbire bir panik havası esti. Evlerden çocuklar, kadınlar fırlıyor, uçuyor, koşuyor, kazlar, tavuklar kanatlarını çırparak kaçışıyor, bağırışıyor. Köpekler bu çocuk kadın girdabı köyün etrafında müthiş bir süratle dönüyordu. İhsan dört nal gitti, haykırdı. Binbaşı İhsan kuvvetleri, korkmayın. Şimdi köy halkı yeldirmeleri uçuşarak İhsan'a doğru koşuyorlar. Yalın ayak genç kızlar atının dizginini yakalamış, kimi mahvuzuna dayanmış, yüzlerini ona emniyetle, muhabbetle çevirmişler, tehlikesiz ve dost, hepsi bir ağızdan konuşuyor. Yalnız paniğin bittiğini anlamayan iki şaşkın tavuk hala kanatlarını çırparak toz kaldırıyorlar. İhsan hayvanından atladı. Hayvanı yürüyor, arkasında genç, ihtiyar, kadın, çocuk geliyor. Onun adamlarından bir ikisi zaten siyah yeldirmeler arasına dalmaya gitti. O köyün adamlarından olacaklar. Köy bizim kuvveti benimsemiş, kendisini addetmiş olacak, yalnız yabancı bir kuvvet zannıyla zihinleri perişan olmuş. Çünkü halife kuvvetlerinin eline düşse köy herhalde hak ile yeksan olacak. İhsan'ın dirseğinden ayrılmayan genç, kırmızı şalvarlı, uzun başörtülü, derin yeşil gözlü bir köylü kızı var ki nazarı dikkatimi celbediyor. Bütün köy kadınları Ayşe'nin etrafını aldıkları, onun boynuna sarıldıkları zaman o İhsan'ın atını tutan çocuğun yanında dalgın dalgın duruyor. İhsan bağırıyor. Kezban sen neden orada duruyorsun? Gel hemşire Ayşe'nin elini öp. O İhsan'ın sesiyle hemen geliyor. Ayşe'nin nazarından bu sahne kaçtı mı bilmiyorum. O da sakin fakat köylü kadınların gösterdiği muhabbetten müteessir görünüyor. Herhalde Kezban'ın iki kırmızı hışır yanaklarından bir büyük kardeş gibi öptüğünü gördüm. 23 Teşrin Nisani. Bugün dışarıda müthiş bir soğuk var. Mevcut olmayan ayaklarım donuyor gibi. Parmaklarımın ucu bir türlü ısınmıyor. Salime ellerimi, kollarımı ovduruyorum. Taşların üstünde silinmiş yerler donmuş. O kadar sıcaklığa ve yakın bir insana taassürüm var ki. Son notlarımı okumaya çalıştım. Evvela bir şey anlamadım. Fakat yavaş yavaş içimde ılık bir hatıra uyandı. Doğançay'daki Sarılar Köyü'nü düşünüyorum. Yanından berrak sular geçen tozlu yolları, önünde yeşil söğütlerin arkasında hastane yapılan beyaz sıvalı küçük terasalı evi hatırlıyorum. Ne sıcak ve ne heyecanlı günlerdi. İhtilalin, kanın, ıstırabın ortasında bana hep o ev, terasında sabahları kolları sıvalı, beyaz gömlekli, siyah başörtülü kadınla güldü. Her sabah Ayşe'nin yaşadığı bu eve giderdim. Seyfi İhsan'ın kuvvetlerine iltihak etmişti. Biz Ahmet Rıfkı'nın adamları ile köyde oturuyorduk. Evin etrafında kırmızı şalvarlı, rengi belirsiz uzun yazma örtüsüyle her vakit Kezban'ı görüyorum. Orada ağaçların arkasında gözü dalar beklerdi. Ben kimi beklediğini biliyorum. Fakat beyaz gömlekli kadın da biliyor mu? Oraya herhangi saat İhsan'ın gelmesinin ihtimali vardır. Fakat bunu Ayşe'den iyi Kezban biliyor. Ayşe kolları sıvalı girer, çıkar, ağaçlar arasından gelip giden beli fişekli, arkaları tüfekli dolaşanlara ya ilaç ya da akıl vermekle meşguldür. Artık her şeylerini gelip ona soruyorlar, dertlerini ona anlatıyorlar. Bunlar arasında Ahmet Rıfkı mutlaka her akşamüstü atını söğütlere bağlar, ona gelir. Neşeli, genç sesiyle haykırır. Hemşire Ayşe. Ayşe terasta, tahtadan iskemlesinde, gözleri yeşilliklerde dinlenir. Bazen siyah atının üstünde İhsan'ın gölgesi ağaçlar arasından uçar. Terasın altına gölge gibi yapışık duran Kezban bunu hepimizden evvel görür. İhsan Bey geliyor. İhsan girerken daima müteheyyiç ve gözleri terastadır. Bununla beraber kapıdaki yeşil genç gözlere de bakar. Nasılsın Kezban? Senin yeni buzağı nasıl gidiyor bakayım? Ve her zaman Letafet Apartmanı'nda İngilizlerin öldürdüğü bir çavuşun kızı olan öksüz Kezban hakkında bize malumat verir. Zavallı İhsan, mesut olduğu kadar mustarip, ateşten gömlek taşıyanlar sıcağında ısıttığı kadar yaktığını da bilirler. Burada Ayşe ile en çok meşgul Ahmet Rıfkı, İhsan ile en çok meşgul Kezban'dır. Mutlaka İhsan'a biraz taze süt, yoğurt yahut koynunda başörtüsünün ucunda yemiş getirir ve yedirmek için ısrar eder. Zavallı çocuğun içi içine sığmaz. İhsan'ın gideceği ana kadar, kendisinin Allah'a ısmarladık diyeceği dakikaya kadar hastanenin etrafında heyula gibi dolaşır. Hep İhsan, Ayşe'ye Kezban'ı alıp hastanede yetiştirmesini tavsiye ediyor. Ayşe de her zaman müphem bir cevap veriyor. Ben Kezban'ın Ayşe'ye yanaşmadığını, barit, hatta hırçın mukabele ettiğini, ona karşı adeta gayzla dolu olduğunu biliyorum. Bunu Ayşe de biliyor fakat bildiğini belli etmiyor. Diğer taraftan İhsan'ın Ahmet Rıfkı'ya karşı artan ve katılaşan bir kini var. Onun sebebini de yalnız ben anlıyorum. Ahmet Rıfkı bunu anlamıyor. O kadar iyi, o kadar berrak bir ruhu var ki. Köylüler onun cinnet derecesine varan namuskarlığından, fedakarlığından bahsederler. Bütün sıkıntısına rağmen şahsı için para vermeden köylüden bir şey almamıştır. Zavallının parası da hiçbir zaman yoktur. Günler gittikçe artan bir ihtilal havasıyla ilerliyor. Köyün yakınlarına kadar gelen ihtilal ve mukabil ihtilalin boğuşmasını duyuyoruz. Ahmet Rıfkı bazı günler, hatta geceleri bile köye gelemiyor. İhsan yalnız çavuşu ile Ayşe'nin hatırını sorduruyor. Hastaneye 5 tane yaralı geldi. Ben de bazen Ayşe'ye yardım ediyorum. Ayşe bütün işlerine rağmen İhsan'ı ve Ahmet Rıfkı'yı şiddetle merak ediyor ve nihayet zihnime çivi gibi saplanmış olan gün geliyor. Yine bir akşam ben söğütlerin arasından gelen İhsan'a doğru gidiyordum. O hayvanını adamlarına vermiş, bize geliyor. Yüzü çok ciddi fakat sakin. Gözleri Ayşe'yi hasretle, zebin bir iştiyakla arıyor. Orada birkaç gündür kendisini bekleye bekleye yanakları solan Kezban'a bile bugün selam vermiyor. Ayşe Hanım, beni affediniz. Sizi ziyaret edemedim. Çok işlerim var ve sizi de Eskişehir'e göndermeyi düşünüyoruz. Niçin? Beni tehlike var diye mi gönderiyorsunuz? Cemal Eskişehir'de. Ayşe cümlenin arkasını dinlemeden terasına indi ve söğütlere doğru koştu. Orada Ahmet Rıfkı'nın adamlarından biriyle konuşuyor. Sonra İhsan'ın adamlarının gezdirdiği ata atlıyor. Gelen adamla süratle gidiyorlar. İhsan'la ben nasıl koştuk ve nasıl yetiştik? O bir şey söylemiyor. Kaşları çatık, dudakları kısık. Ne var Ayşe Hanım? Yanında giden adam bir nevi kuru hıçkırıkla cevap veriyor. Bizim kaptan vuruldu. İhsan'ın kalbinin kininden hemen nadim olduğunu, belki de Ayşe'yi yüzünde bu ısrapla koşturan felaketi kıskandığını hissediyorum. Hepimiz mütemadiyen uçarak gidiyoruz. Nihayet onu tozlu yol üstünde bir ağacın altında uzanmış bulduk. Çenesini, yanaklarının çukurlarıyla hala genç yüzü mütebessim, kalbini delen bir kurşunla yatıyor. Hepimiz ona koşuyoruz. En evvel Ayşe yetişiyor. Bir çocuk gibi onu kaldırıyor. Rıfkı Bey, Rıfkı Bey. Göğsünü çözüyor. Açıyor. Allah'ım, o manzarayı hiç unutmayacağım. Ceketinin altında gömlek yok. Ucu yırtık bir yün kuşak pantolonu tutuyor. Beyaz ince vücudu solundaki kırmızı ölüm yarasıyla nasıl garip görünüyor. Ona söğüt dallarından bir sedye yaptık. Onu Ayşe ile beraber büyük bir dikkatle söğüt dallarının üstüne yatırdık. Yanında hepimiz ağlayarak yürüyoruz. Bütün gece terasta yatan ölünün etrafında Ayşe dolaştı. Artık kuvvetlerimiz o sırada yardım almadan uzun müddet kalamazdı. İhsan Ayşe ile beni hemen götürmeye karar verdi. Ayşe asi ve katiydi. Ahmet Rıfkı'yı gömmeden gitmeyeceğini söyledi. İhsan, Ahmet Rıfkı'nın adamları ve kendi iki süvarisiyle bir baskın ihtimaline karşı sabaha kadar nöbet bekledi. Sabahleyin köyün imamı ile küçük cemaat onu mezarlığa götürürken Ayşe söğütlerin altında bir çocuk gibi hıçkırıyordu. Bu ıssız Anadolu mezarlıklarında ne kadar sevgili bıraktık, geçtik. Mezarlıktan döndüğümüz zaman hareket hazırlığı yaptık. Hastalar doktora bırakılıyor, fazla arabayla arkamızdan hemen nakilleri için emir veriliyordu. Ayşe gözleri ağlamaktan kırmızı ve şiş olarak köyden hareket etti. Umum köyde bir telaş ve korku vardı. Ayşe'nin boynuna kadınlar tekrar sarıldılar ve ağladılar. Ayşe'ye bir yaylı bulmuş, içini hazırlamıştık. Nihayet vedalar bitti, söğütleri bıraktık. Tozlu ve uzun yolda hayli ilerledik. İhsan da ben de Ayşe'nin kederi dağılmayan yüzüyle alakadardık. İkide birde ikimiz de eğiliyor, yeis içinde, başı önünde giden kapanık gözlü yüzü endişeyle bakıyorduk. İhsan Ayşe'nin yüzünden başka her şeyi, hatta zavallı genç ölüyü, hatta ihtilalin çok vuzuhsuz ve karışık tehlikesini unutmuş gibiydi. Bilmiyorum ne kadar gittik. Arkadan ince bir kadın sesi haykırdı. Döndük. Yalın ayak genç bir köylü kız ağlayarak, ellerini sallayarak bize doğru koşuyordu. Ben hemen anladım. Fakat İhsan ancak çocuk yanımıza geldiği zaman, hatta kendi atının başını yakaladığı zaman anladı. Babamı gavurlar öldürdüler. Anam yok. Dedem yok. Beni nerelere bırakıyorsunuz? Diyor ve mütemadiyen ağlıyordu. İhsan biraz dikkatle fakat çok canı sıkılmış bir havayla Kezban'ı geri çevirmek için iknaya çalışıyordu. İlk defa o gün Ayşe bizi gördü ve alakadar gözlerle bu sahneyi takip etti. Kezban kani olmuyordu. Gitmeyeceğim, gitmeyeceğim. Tüfek atamam mı? Elin şehrinde karılar gelir de ben gelip bir iş tutamam mı? Diyordu. Hakikat yeşil gözleri öyle genç bir ihtirasla tutuşuyordu ki bu küçük mahlukun herhangi bir ihtilalci gibi dövüşebileceğine kaniydim. İhsan onu sonra gelip alacaklarını, şimdi dönmesini tavsiye ettikçe o coşuyor ve haykırıyordu. Amanın anam, içim yanıyor, ben galamam, ben galaman. Ayşe bu genç ıstıraptan müteessir miydi bilmiyorum. Arabadan atladı, geldi. Başını okşamak, teskin etmek istedi. Kezban'ın gözlerindeki ateş bütün bütün tutuştu. Onu nefretle, şiddetle itti. Şimdi Ayşe arabadan inince yere atlayan İhsan'ın kolunu yakalamış, gözleri gözlerinde yalvarıyordu. Beni de al, sen nereye varırsan ben de varırım. Her işin idem, kuzum, kuzum, ben bu şehir garısı gibi hastaya da baharım. Diye başlayan uzun nutkunda İhsan'ın eğilmeyen soğuk inadıyla birdenbire meyus tozlara çömeldi. Başı ellerinde sarsıla sarsıla ağlıyordu. Herkes garip bir sarsıntıyla zavallı çocuğa bakıyor ve ne diyeceğini bilmiyorlardı. Hatta gençlerden biri ''Beraber alsak olmaz mı efendim?'' diyecek oldu. O zaman İhsan en ağır, en dürüst sesiyle birdenbire emreden, hükmeden bir reis, bir erkek oldu. ''Bana akıl öğretmeyiniz. Bu çocuğu bu halde nereye götürürsünüz? Sen de Kezban. Kalk bakayım. Haydi kalk. Şimdi yürü. Geri dön. Ben ne yapacağımı bilirim.'' Kezban İhsan'ın sesiyle kalktı. Yaşlı gözleriyle ona sinmiş bir çocuk gibi baktı. Evvela bir şey söylemek istiyordu. Sonra karşısında hala sert ve amir duran erkek nazarları altında eridi. Sesi ve kalbi kırılmış fakat hala ağlayarak döndü, köyün yolunu tuttu. İhsan, herkes hayvana diye emri verdikten sonra elini uzattı. Ayşe'yi arabaya bindirdi. Arabanın basamağının başında bir an durduklarını, birbirlerinin gözlerine baktıklarını zannediyorum. Kezban'ın yaşları bana da çok dokunmuştu. Tozlu yolda yalnız metruk, kalbi kırılmış dönen çocuğun yeğesi bana da sirayet etmişti. Ayşe'nin biraz acı tahayyül ettiğim sesiyle ''İhsan Bey, bu zavallı çocuğu niçin almadınız?'' dediğini duydum. ''Bu kadar genç bir çocuğu nasıl bizim kuvvetlerin arasına alırım? Öteden beri de muharip kadınlar var ama hiçbiri bu kadar genç değil. Siz isteseydiniz onu Eskişehir'e götürebilirdiniz. Fakat Kezban beni istemiyordu ki. İnsana istediğini verdiklerini nerede gördünüz?'' Bu bir his düellosu mu, yoksa iki kalbin çekişmesi mi? Yeşil gözlü kadınların, İzmir'in kızı da olsalar, hemşiresi de olsalar, yine zehirli hançerle dolu, yine insanın yüreğinde daim ateş yakan alev gibi kızıl dudakları, kalbi ısıran fil dişi gibi dişleri oluyor. Ayşe'nin kızıl dudakları o gün zalim bir hatla açıldı. Beyaz dişleri merhametsiz ve hissiz acı bir istihza ile İhsan'a güldü. Geyve'de Ayşe ile İhsan'ın evine misafir olduk. Burası iki odalı bir köy eviydi. İhsan kendi odasını derhal tahliye etmiş, Ayşe'ye tahsis ettirmiş, kendisi de benimle karşısındaki odaya çekilmişti. Ayşe odasında temizlenir ve değişirken İhsan'la karşıdaki odada biz konuşuyorduk. İhsan, Ayşe'nin ertesi akşam Lefke'den hareket edecek trenle Eskişehir'e gitmesi lazım olduğunu ve Cemal'den de Ayşe'yi isteyen bir mektup aldığını söylüyordu. Gey ve merkez olarak etraf hakiki bir ihtilal cehennemi içindeydi. Arnavutköy Rumları isyan etmiş, aşağıda Bolu kıyamı gey ve kapılarına kadar uzanıyordu. İhsan, Ayşe'nin selameti için hem bir çocuk gibi titriyor hem de ondan ayrılmak varlığını ikiye bölüyordu. İlk defa olarak İhsan'ın yüzünde endişe hatlarını bu kadar derin gördüm. Onun sakin zevahiri altında sakladığı kasırga ve işkenceyi tamamen hissediyordum. Bir aralık dalgın dalgın, pembe yemenili Dilber köylü, beyaz gömlekli hemşire aramızdan giderse hakikaten yalnızın, demirin, ateşin adamı olup kalacağız dedi. Dudaklarının etrafında nihayetsiz bir rikkat, yüksek bir taassür uçuyordu. Ayşe gitmek istemeyecektir. Geyve de onun selametle kalabilmesini temin edecek bir köşe bulabilsek. Ama zannedersem yanılıyorsun. Ahmet Rıfkı öldükten sonra bizim kuvvetlerin Ayşe Hanım için şuuru kalmadı ki. Bunları endişeden yanan, karşısındakini delen bir burgu gibi söylüyordu. Ben azıcık gaddar oldum. Ahmet Rıfkı hakikaten Adapazarı ihtilalin şuuruydu. Genç hayatını istiklal için tozlu yollarda bırakan bu güzel çocuğun arkasında gömleği bile olmaması hangi İzmir kızının lakayt bırakabilir? Tozlu uzun yollarda bir tek ağacın altında soğuyan başı Ayşe'nin kolları arasında, beyaz çıplak göğsü üzerinde lale gibi açılan kırmızı yarasıyla gözümden uçtu gitti. Ne zamana kadar kan, ne zamana kadar ısrap ve meşakkat, ne zaman bu kadar mebzul akan genç kanı ve gözyaşına mukabil bir avuç toprağımız bize kalacak. İhsan kızarmış düşünüyordu. Birdenbire, Ahmet Rıfkı çok iyi çocuktu, Peyami. Fakat gömleği olmaması bizim çektiklerimizin en ucuz ve basit tarafı. Ayşe Hanım sizi istiyor efendim, Nefer söylüyordu. İhsan ok gibi yerinden fırladı. Peyami Bey'i istiyor efendim. Ok gibi fırlayıp gitmek benim sıramdı. Ayşe üstünü değiştirmiş, arkasına İstanbul'daki ebedi siyah entarisini takmıştı. Bir tahta masa başında, duvara asılmış küçük bir lambanın ziyası altında oturuyor. Ben girince yorgun ve mütefekkir görünen gözlerini bana çevirdi. Gel kardeşim, seninle konuşacağım. Ne var Ayşe? Yalnız onun gözlerinde gördüğüm çocuk emniyeti ve şefkatiyle ruhuma sokuluyor. Bu nazar açlıktan ölen bir adama ekmek yerine taş vermek tesiri yapıyor. İçim boş değildir biliyorum. Ayşe'nin en güzel kardeşliği ve dostluğu ile dolu. Fakat onun yeşil gözlerinden uçacak hiddet, sitem, hatta nefret olsa da bir defa İhsan'a arabasının basamağında baktığı gibi bana baksa, o hala kardeş gibi bakıyor. Ben İhsan'ın seyyar kuvvetleriyle hemşire, hasta bakıcı olarak gelemez miyim? Fazla tehlikeli olur Ayşe. Tehlikeli mi? İhsan'ın geçeceği tehlikeden ben neden geçemem? Eğer Cemal hala İzmir'de olsaydı onun yanına gidecektim. Fakat şimdi Eskişehir'de ben ne yapayım? İhsan burasını bir kadın için fazla tehlikeli buluyor. Ayşe'nin yeşil söğütlerin sık yaprakları altına saklanan kuytu pınarlar gibi rakit gözleri denizin en hain ve gazaplı dakikasında köpürürken aldığı yeşil rengi aldı. İhsan beni bu kuvvetlerin arasında istemiyor. İhsan yalnız kalmak, bizim gözlerimizden uzak yaşamak istiyor. Kezban'ın manasını ben tamamen bugün anladım. Haksızlık ediyorsun Ayşe. Belki, fakat benim burada olduğumu herhalde istemiyor. İnsanın ne kuvvetli temayülatı vardır. Ayşe'ye neler söyleyebilirdim. Sadece, İhsan seni koruyor Ayşe dedim. Bana bak Peyami, ben en çok beni korumak isteyenlerden, rafta saklanacak bir nevi mahluk gibi beni sakınanlardan nefret ederim. Ben İzmir için ne tüfek atabilirim ne de İzmir'in düşmanlarını at üstünde kovalayabilirim. Fakat İzmir yolunda gömleksiz, tütünsüz, hatta ekmeksiz, kimsesiz ölenlerin hayatında biraz teselli olabilirim. Hayatlarına bakarım, ölürlerken bir kardeş gibi gözlerini kaparım. Biraz da onların meşakkatini, yükünü ben taşırım. İhsan beni neden bundan men ediyor? Eğer bizim gözlerimizin göreceği hayatı yaşayamayacak kadar düşmüşse çok ayıp. Yok, beni korumak istiyorsa ben bundan nefret ediyorum. Ben yalnız benim çekeceğim kadarını değil, daha fazlasını bana yükletmek isteyenleri, elimden tutup ateşe sürükleyenleri severim. İçimde yanan şeyi, içimdeki ateşe kim tezit ederse o benim hakiki arkadaşım olabilir. Zavallı Ahmet Rıfkı her çarpışmaya gittiği gün, her tehlike günü bana hemşire gömleğini atıp beraber gelmemi teklif ederdi.